Ayırım 18, sayfa 123, bölüm 14, 78. Linda gitmişti. Şimdi gözlerinin altındaki ve ağzının çevresindeki çizgiler, biraz da ard arda içtiği sigaralardan derinleşmiş olan Heidi, kocasına kızı teyzesinin yanına yollamış olduğunu söyledi. "Birkaç nedenden ötürü yolladım," diye ekledi. "İlki, senden biraz uzaklaşması gerekiyordu. Sana olanları biraz olsun unutması, aklından çıkartması gerekti. Neredeyse aklını kaçıracaktı çünkü. Öyle bir duruma gelmişti ki senin kanser olmadığına inandırmak çok güçleşmişti benim için. Keşke Carrie Rosington'la konuştursaydın," diyerek o anda kendisine çok gerekli gibi görünen sütsüz şekersiz kahveyi hazırlamak üzere mutfağa yöneldi. "Sanki can kardeşi gibiler." "Ne dedin, duymadım." "Yok bir şey, kahve yapıyorum." "Uykuları kaçmaya başlamıştı," diye sürdürdü Heidi geri döndüğünde. Devamlı ellerini ovuşturmaktaydı. "Yani anlıyorum." Gerçekten de anlamasına karşılık hakikat kalbine bir hançer gibi saplanmıştı. Heidi'nin kızının kendi moral güçlenmesi açısından yanında olmasını arzuladığını anlayabildiğinden şüphelendi. Ama kendi güvenliği açısından Linda'yı harcaması da haksızlıktı. Heidi ne amaçlı olursa olsun kızı bir süre için uzaklaştırmakta haklıydı. Anne, sevgili kızını kocasının eve döneceğini öğrendiği anda hemen teyzesine yollayarak uzaklaştırmayı başarmıştı. Bunu düşününce içindeki nefret yeniden su yüzüne çıktı. "Kaçma bebeğim, gulyabani baban eve dönüyor yalnızca. Korkma yavrum, sadece sıska geri dönüyor." "Ama niçin özellikle bugün? Neden bugünü seçtin ki?" "Bile, iyi misin?" Heidi'nin sesi oldukça şüphe dolu çıkmıştı. "Güzel İsa, sürekli zayıflamakta olan bir herifle evliyken nasıl iyi misin?" diye sorabiliyorsun. "Olabildiğince iyiyim. Neden soruyorsun ki?" "Bir an çok kötü gibiydin de." "Öyle mi? Gerçekten mi? Niçin o gün Heidi? Bunca yıldan beri pantolonuma el atmak için niçin o günü seçtin Heidi?" "Sanırım bunca olaydan sonra kendimi bir garip hissetmeye başladım." Derken aklından da "Arkadaş, boş ver bunları. Olanlar oldu." diye geçirmekteydi. Ama boş veremiyordu işte. Karısı karşısında durmuş, ard arda sigara yakarken gerçekten zordu boş vermek. "Ama bunu başaracaksın Billy, durduracaksın başına gelenlere, yardımcı ol bana." Heidi sigarasını kristal tabloda söndürerek döndü. "Ayrıca Billy, benden bir şey gizliyorsun. Uykunda konuşuyorsun bazen, geceleri sokağa çıkıyorsun. Bilmek istiyorum, bunları bilmek hakkım," diyerek ağlamaya başladı. "Bilmek mi istiyorsun? Gerçekten bilmek mi istiyorsun?" Yüzünde garip bir gülümsemenin belirdiğini fark etti birden. "Evet, bilmek benim de hakkım." Böylelikle anlattı o da. Houston ertesi gün ona telefon ederek uzun uzun hal hatır sormuş, sonunda konuya girmişti. Heidi yanındaydı. Onunla uzunca sohbet edip belki de göğsünü bile mıncıklattığını söyleyecekti ama son anda bundan vazgeçti. Heidi ile birlikte onun deli olduğuna karar vermişlerdi. "Mike," demişti Billy, "o ihtiyar çingene bir gerçek. Üçümüze de, Carrie Rosington'a, bana, Duncan Hopley'e değdi. Senin gibi bir kimsenin doğaüstü güçlere inanmayacağına eminim. Ama sana olayın tümü bilimsel olarak açıklanırsa kesinlikle inanırsın, biliyorum. Üçümüze de dokundu ve üçümüz de bir takım fiziksel hastalıklara kapıldık. Şimdi lütfen bana deli demeden önce akılsal bir çözüm yolu bul." "Böyle bir yol olmaz ki Billy. Sadece Leda Rosington'la görüştüm. Carrie'nin de Mayo'da cilt kanseri tedavisi gördüğünü söyledi. İlerlemiş olduğu halde tedavisinin cevap verdiğini söyledi. Ayrıca seni Gordon'ların Noel partisinden bu yana da görmemiş. Yalan söylüyor." Houston'un sessizliği başlattığı anda telefondan gelen ağlama sesi Heidi'ye mi aitti? Billy'nin ahizeyi tutan parmakları ağrıyıncaya kadar kasıldı. "Onunla karşılıklı mı konuştun yoksa telefonla mı?" "Telefonda ne fark eder ki? Onu görürsen anlarsın. Hayatı sönmüş bir kadın gibi artık. Sen de kocanın ileri derecede cilt kanseri olduğunu bilsen. Carrie ile görüştün mü? Yoğun bakımda. Bu tür hastaları ancak çok olağan dışı hallerde görüştürürler. Şu anda 85'e düştüm. Bu da olağan dışı değil mi?" diye haykırdı bile. Karşı tarafta yeni bir sessizlik oldu. Heidi'nin ağlayan sesi belirginleşmişti bu kez. "Onunla konuşacak mısın? Ha, deneyecek misin? Eğer doktorları izin verir de ve de o benimle konuşmaya yanaşırsa evet. Ama Billy, senin bu kuruntuların..." "Bunlar manyakça kuruntular değil." "Bağırma Billy, Tanrı aşkına bağırmadan konuşmaya çalış." Gözlerini kapattı. "Tamam tamam," diyerek sakinleştirmeye çalıştı Houston. "Düşüncen demek istemiştim. Yani bu düşünce iyileşmen için yeterli değil. Belki de Doktor Yanut'un iddia ettiği gibi psikoanoreksiya bu düşünceden kaynaklanıyor. Hopley diye araya girdi bile. Ter boşanan alnını da yüzünü mendiliyle kuruladı. Kafasında Hopley'in suratlılıktan çıkmış, cehennem haritasına dönmüş yüzü canlandı. Kulakları adamın suratını kaşırken patlayan iri çıbanlarla çıkarttığı sesle doluydu. Huston'un tarafından sessizlik uzanmıştı. Duncan Hopley ile konuş, o seni ikna eder. İmkansız. Duncan Hopley 2 gün önce St. Glassman'da yatarken intihar etti. Beylik tabancasıyla vurmuş kendisine. Billy gözlerini kapatarak ayakta sallandı. Sigara içmeyi denediği günkü gibi döndü başı. Bayılıp düşmemek için yanağını sertçe ovuşturdu. O zaman sen biliyorsun dedi gözlerini açmadan. Sen veya başkası gördünüz onun halini. Grant Lawlor görmüş. Biraz önce görüştüm. Grant Lawlor? Bir an için Billy'nin karışmış aklı bu adın kimliğini çıkartamadı. Aklı başına geldi. Eyalet hekimiydi Lawlor. Mahkemede bir iki kez şüpheli ölüm vakalarını birlikte araştırmışlardı. Saçma sapan bir gülme aldı Billy birden. Hastanın duymaması için avucunu almaça bastırdı. Bir de güldüğünü duysa gerçekten çıldıracağına hükmederdi doktor. Delirdiğime inanmayı çok isterdin değil mi Mike? Çıldırıp da senin minik şişen ve kaşığın hakkında dedikoduya başlarsam bana kimse inanmaz. Bu da senin çok işine gelir değil mi? Hayır tanrım, hayır, henüz aklım başımda. Bu düşünce gülmesine hemen kesilmesine yardımcı oldu. Ona sordun mu? Ölümü ilgilendiren ayrıntıları mı? Karının demin anlattığı korku hikayesinden sonra tabii sordum. Sesi bir an için ciddileşti. Niçin öğrenmek istediğini sorduğu zaman çok üsteledim. Sevindin mi? Ne dedi? Hopley'in parçalanmış kafatasının görüntüsünü iğrençmiş ama suratının senin Heidi'ye anlattığın dehşet masalından eser yokmuş. Suratında 1974 yılında ilk çıkmaya başlayan ergin sivilciler varmış sadece. Fakat bu ergin sivilce diye adlandırdığım olay devamlı yenilemeye başlarsa ölümcül olmayan psikolojik bozukluklara yol açar genelde. Yani aynadaki görüntüsünden dolayı bunalıma düştü de öldürdü kendisini diye mi düşünüyorsun? Özde evet. Dur, toparlamama izin ver diyerek girişti bile. Yani şimdi sen onun derdinin yıllardır tekrarlanan ergin sivilceler olduğunu söylüyorsun ve de aynı zamanda aynada gördüğü surattan rahatsız olarak kendini öldürdü diyorsun. Garip bir tanımlama bu doğrusu Mike. Ben sadece cildi bozuldu diye intihar etti demedim ya. Sesindeki alınganlık açıkça belliydi. Problemlerin en kötü yanı tek başlarına gelmemeleri. İkisi, üçü, sürüsü bir anda geliverir insanın başına. İntihar vakaları %10 oranında psikologlar arasında görülüyorsa bunları polisler de yakından izler. Birkaç nedeni vardı herhalde. Sivilciler de bardağı taşıran son damla oldu. Onu görmüş olmalıydın. Sivilciler damla gibi değil, sel halinde doluştular bardağı. Ardında bir mektup bırakmadığına göre bunu öğrenemeyiz değil mi? Tanrım diye inleyerek elini saçlarının arasına geçirdi. Sevgili Tanrım. Ayrıca Duncan Hopley'in ölümü nedeni değil sorunumuz. Benim için tam tersi. Bence aklın sana bir oyun oynadı. En önemlisi bu. Sürekli kafanda çingenenin laneti olduğu için Hopley'e de gidince gerçekte var olmayan şeyleri gördün. Hoster'ın sesi cana yakın, derdini bana söyleyebilirsin tonunda çıkmaya başlamıştı bu kez. Hopley'e gitmeden önce Andy'nin barına uğrayıp birkaç kadeh atmış mıydın? Yani rahatlamak için sadece anlıyor musun? Hayır. Emin misin? Heidi senin Andy'nin barına çok takıldığını söylüyor. Eğer orada olsaydım karın beni görmüş olurdu. Öyle düşünmüyor musun? Uzun bir sessizlik oldu. Ardından Huston'un renk vermeyen sesi duyuldu. Bu çok adice bir çamur atma. Ama senin gibi ağır bir zihinsel stres altındaki adamdan ancak böylesi beklenir. Ağır zihinsel stres, psikolojik iştahsızlık. Her şeye bir at bulmakta üstünüze yok. Gene de onu görmüş olmalıydın, diyerek durakladı. Bir yandan da Duncan Hopley'in yüzünde çıkmış olan yanardağ benzeri çıbanları, irin sızıntılı sivilceleri ve coğrafi haritaya dönmüş surattaki artık tanımlanamayan burnunu düşündü. Billy, aklının başına gelenler için mantıklı bir açıklama aramakta olduğunu fark edemiyor musun? İhtiyar çingene karısına çarptığın için kendini suçlu hissedip şimdi de Billy lanet kendisini vurduğu anda sona erdi diye kendi kendine mırıldanmakta olduğunu fark etti. Belki de bu yüzden yüzü o denli korkunç değildi artık. Çocukken gördüğünüz hortlak filmlerindeki gibi Mike. Hurtlak yakalanıp öldürülünce yeniden insan kılığına girer. Duyduğu heyecan Hopley'in intiharı ve bulunduğu sırada cildinin iyileşmiş hali hakkındaki çelişkileri ortadan yok etti. Aklı bu yeni düşünce üstünde hızla çalışmaya olanak ve olasılıkları araştırmaya başladı süratle. Lanet, lanetlenen onun üstünden atarsa nereye gider? Saçma, bu ölen adamın son nefesinin nereye gittiğini, ruhun nereye gittiğini sormak gibi bir şey. Uzaklaşır, basbaya gider işte. Ama laneti insanın üstünden atabilmesi için başka bir yol olabilir mi? Buradan uzakta, Mayo Kliniğinde yatan Rosington'la başlamalı. Diğer alternatif çok kötü olacağı için cilt kanseri olduğu düşüncesine sımsıkı yapışan Rosington da ölürse iyileşecek miydi? Hastanın sessizliği gömülmüş olduğunu fark etti. Sevimsiz fakat yabancısı olmadığı bir ses arkadan yükselmeye devam ediyordu. Hıçkırık mı? Haydi hıçkırıkla ağlamaya mı sürdürüyordu? Neden ağlıyor ki diye sordu aniden. Billy, onu bana ver. Billy ağzından çıkanı kulağın bir duyabilse, kahretsin onu bana ver. Hayır, tutumunu değiştirmediğin sürece vermem. Nedenmiş o bakayım, adi kokacı. Kes artık bu konuyu. Huston'un sesi Billy'nin almacı kulağından uzaklaştırmasına yol açacak kadar sert ve düşük, yüksek çıkmıştı. Almacı kulağına yeniden dayadığı sırada arkadan gelen hıçkırma seslerinin de kaybolmuş olduğunu fark etti. Dinle artık diye konuştu Huston. Hortlak, çingene, büyücü gibi şeyler yoktur. Sana bunu söylemeyi bile aptalca buluyorum. Billy sükunetle konuştu. Bunun derdin bir bölümü olduğunu anlamıyor musun arkadaşım? Çingenelerin yüzyıllar boyunca büyülerle fallarla yaşadıklarını kafacığın almıyor mu? Eğer sana büyü yapıldıysa bunu yapan da kendi şuur altın Billy. İhtiyar çingeneler büyü yapamazlar. Ama seni kendi kafan ihtiyar çingene kılığına girerek büyü yapabilir. Bana Hopley ve Rosington'a olanların hep aynı zamana rastlıyor. Kör olan sensin Mike. Sonucu çıkart. Sonuç meydanda. Üçünüzün de tesadüf. Kaç kere aynı daire içinde döneceğiz? Kalk Glassman'a git. Seni tedavi etsinler. Karını da deli etmekten vazgeç. Huston'un sesindeki kendinden emin ve yumuşaklığa kapılarak bir an için kabul etmeyi ve Huston'a inanmayı düşündü. O denli rahatlatıcıydı duyduğu ses. Ardından lambayı suratına çeviren Hopley'i düşündü. Hopley'in onu yavaş yavaş öldüreceğim ayrıntıları sana anlatmayayım demesi aklına getirdi. Hayır, Huston, Glassman'lardakiler bana yardımcı olamaz. Kim olur peki, ihtiyar çingene mi? Belki, eğer onu bulabilirsek belki yardımcı olabilir. Ayrıca bana yardım edebilecek bir arkadaşım daha var. O da senin gibi bir pragmacı. Ginelli adı konuşurken kafasında yükselmeye başlamıştı. Ama en çok kendi kendime yardımcı olabileceğimi sanıyorum. Sana söylemek istediğim işte bu. Ah, Glassman'a gitmem gerektiğini söylediğini sanmıştım ben de. Derin derin içini çekti Huston. Beynin de kilo veriyor galiba. Karınla kızına neler yapmakta olduğunu farkında mısın? Hiç aklına geldi mi bunu düşünmek? Kaza olduğu sırada Hayden'in ne yapmakta olduğunu öğrendin mi kendisinden? Neredeyse düşündükleri ağzından kaçıracaktı. Sana anlattı mı bunları? Hayır mı? Sormalıydın ona. Hazır yanındayken sormalıydın ona. Billy, orada mısın? Haydi ile bunu konuşuyoruz dedi sakince. Ama sen gene de bir konuda haklıydın Mike. Ne kadar iyi. Peki hangi konuda? Aynı daire içinde dönendiğimiz artık yeter. Son sözünü söyleyerek telefonu kapattı. Ama karşılıklı konuşmadılar. Billy birkaç kez denediyse de Heidi yüzü solgun, gözlerinde suçlayan bir ifade, başını sallamakla yetindi. Bir kez cevapladı onu Heidi yalnızca. Heidi'nin hıçkırıklarıyla eşlik ettiği Huston Billy telefon konuşmasından 3 gün sonraydı. Akşam yemeklerini yeni bitirmişlerdi. Billy soğan takviyeli 3 hamburger, tereyağlı 4 dilim kepek ekmeği, yarım tabak kızarmış patates ve mürdüm eriğiyle yapılmış turtanın 1/4'ünü koyu çikolatalı sosla gövdeye indirmişti bu akşam. Hala hiç veya çok az iştahı olmasına karşılık yemezse daha hızlı kilo vereceğini düşündüğünden çılgınlar gibi yemeye başlamıştı. Heidi, Billy'nin Huston'la konuşmasının, parantez içinde tartışmasının ardından muayenehaneye dökmüş olduğu gözyaşlarından solmuş asık bir surat ve şiş gözlerle dönmüştü eve. Billy de sıkıntılı ve bıkkın bir şekilde öğle ve akşam yemeklerini bilinçsizce yemiş, hemen yatmıştı. Ertesi sabah uyanıp da tartıldığında gene zayıflamış olduğunu, artık 83 kilo gelmekte olduğunu gördü. İçinden gelen soğuk kımıltıları algılayarak tartıya dikti gözlerini. 2,5 kilo diye düşündü. Tam bir gün içinde tam 2,5 kilo. Tanrım. O günden sonra hiçbir öğünü aksatmadan yiyebildiğince yemeye başlamıştı. Şimdi de önünde durmakta olan silinip süpürülmüş tabağını ileri iterek karısına sordu. ''Sana anoreksiya nervozu gibi geliyor mu? Ha Heidi?'' ''Hayır.'' diye isteksizce cevapladı karısı. ''Hayır ama son bir aydır bu şekilde yemekteyim. Gene de bu süre içinde yaklaşık 30 kilo verdim. Şuur altımın bunu nasıl becerdiğini bana açıklayabilir misin? 24 saatte yaklaşık 6000 kalori alan bir insan günde ortalama 1 kiloyu nasıl verebilir?'' Ben bilemiyorum ama Mike diyor ki sen de bilmiyorsun, ben de bilmiyorum diyerek peçetesini masaya sertçe fırlattı. Tıkındıklarından dolayı midesi şişmiş, sıkıntı vermeye başlamıştı. Ayrıca Michael Hoston'un da bir bok bildiği yok. Pekala, eğer bu bir lanetse neden bana bir şey olmuyor öyleyse diye haykırdı birden. Gözleri öfke dolu olmasına karşın ağlamak üzere sulanmışlardı. Halek, karısının sesinden rahatsız olup korkarak bir anda kendi sinirlerine de hakim olmayarak bağırdı. Çünkü bilmiyor, farkında değil, bütün sebep bu. Kasır neredeyse yere düşecekti. Hıçkırıklar arasında iskemlesini geri itip masadan kaçarken, sanki ani bir baş ağrısına yakalanmış gibi bir eliyle de şakağını bastırmaktaydı. Haydi der bağırarak ayağa kalktığında kendi iskemlesi geri devrildi. Buraya gel. Ayak sesleri merdivende durmadı. Bir kapının çarpılarak kapandığını duydu. Ama kendi yatak odalarının kapısı değildi. Ses yukarıdaki koridorun uzak bir bölümünden gelmişti. Linda'nın odası veya misafir odası olduğuna bahse girebilirdi. Haklıydı da. Evden ayrılmadan önceki hafta boyunca bir daha karısıyla birlikte yatmadı Halek. O hafta, yani son hafta, ne zaman düşünse aklında bir karabasan olarak anılacaktı. Sanki yazın en sıcak günleri, erken bastırmaçasına sıcak, basık ve nemliydi hava. Serin ve canlandırıcı bir havası olan Lantern Drive ile canlılığını kaybetmiş gibiydi. Billy Halleck yedikçe terledi, terledikçe yedi ve az ama sürekli olarak kilo vermeye de devam etti. Hafta sonunda bir araba kiralayarak eyaletler arası 95. karayolunda New Hampshire ve Maine yönünde yol almaya başladığı sırada 5 kilo daha zayıflayarak 78'e düşmüş durumdaydı. O hafta boyunca Glassman'daki doktorlar ve Michael Huston kendini defalarca aramıştı. Heidi de sert bakışlarla kendisini süzmüş, sigara içip konuşmadan oturmuştu. Linda'ya telefon açmaktan söz ettiğinde de olgun bir sesle yapmamasını tercih ederim demekle yetinmişti. Ayrılmasından bir gün önceki cuma günü Huston kendisini tekrar aramıştı. Billy gözlerini yumarak, "Huston, Glassman'ın telefonlarını artık kabul etmiyorum. Eğer buna bir son vermezsen seni telefonlarını da kabul etmeyeceğim bundan böyle," diye cevaplamıştı. "Yerinde olsam şu anda böyle bir şey yapmam bile. Beni dikkatle dinle, çok önemli," dedi Huston. Billy Huston'un son raporunu çok şaşırmadan sadece ihanetin verdiği öfke ve hüzün içinde dinledi. Beklemiyor muydu ki böyle bir şeyi aslında? Heidi gene Huston'a gitmişti. Gözyaşlarıyla sona eren uzun bir görüşme yapmışlardı. Bunun üstüne Huston, Glassman'daki 3 yardakçıyla ortak bir görüşme yapmıştı. "Meraklanma, sadece mesleki açıdan görüştük." Sonra yeniden Heidi ile görüşmüştü. Hepsi de Billy'nin psikiyatrik testlere tabi tutulması görüşünde birleşmişlerdi. "Buna kendin karar vererek kendi isteğine yaptırmanı tavsiye ederim," diyerek sözlerini tamamladı Huston. "Eminim, ayrıca testleri nerede yaptıracağımı bildiğinden de eminim. Glassman'da değil mi? Bir bez bebek kazandın mı?" "Bunun mantıklı olduğunu düşünmüştük." "Hı, anlıyorum. Bir yandan kafam testlere tabi tutulurken öte yandan da baryum şırıngalarına devam edilecek değil mi?" Dokunaklı bir suskunluk oldu hastanın tarafında. "Ya kabul etmezsem?" "Heidi'nin resmi başvurusu var. Anlatabiliyor muyum?" Sesi oldukça temkinli çıkmıştı. "Melodrama kaçma. Heidi, Linda ve senin için endişe duyuyor." "Linda için ikimiz de endişe duyuyoruz. Ayrıca Heidi için de ben de üzülüyorum. Demek istediğim, bazen ne denli ona kızsam da onu hala seviyorum. Endişeleniyorum da. Seni yanlış düşünmeye sevk etmiş, görüyor musun? Neden bahsettiğini anlamıyorum. Biliyorum ama gene de açıklayamayacağım. Heidi'nin tek yapabileceği şey, ilk başta belki de önemsemediği birkaç ayrıntıyı da göz önüne alarak, benim olarak olan bitenleri tümünü unutup yeniden hayata dönmek. Ama bunu ne ölçüde başarabilir bilemem. Ona kendi suçluluk duygusundan sıyrılmasını söyle. Zira bu yüzden sigara tüketimini bir paket 2,5'a çıkarttı." Gene uzun bir sessizlikten sonra Huston'un sesi duyuldu. "Her neyse Billy, bu tür testlerin konuyla ilgili herkes açısından İyi günler, Billy telefonu kapatıverdi. Ayarım sonu, sayfa 134.